Ayrım 2.
1839'da İzmir limanından 91 gemi 15 bin ton yükle İngiltere'ye giderken, 1845'te gemi sayısı 196'ya, taşıdıkları yük ise 35 bin tona ulaştı. İzmir'de 17 ülkenin konsolosluğunun bulunması bile tek başına bu kentin Osmanlı ticaretindeki önemini göstermeye yeter. Yabancı ticarethaneler ile bankalar tarafından yönlendirilen ve çoğunluğu yerli olan tüccarlar, gerek Avrupa sanayi mamullerinin kırsal alanlara girişinin kolaylaştırılması, gerekse ihracat mallarının üreticiden alınması için aracılık yapıyorlardı. Evliyazade Mehmet Efendi işte bu yerli simsarlardan biriydi. Sebilür Reşat'tı, yani komprador. Evliyazade Mehmet Efendi'nin iş ortağı J.J. Frederick Giro adlı bir levantendi. Koç ailesinin akrabası Giro'lar. Evliyazade Mehmet Efendi'nin iş ortağı J.J. Frederick Giro'nun dedesinin babası Jean-Baptiste Giro, 4 Ağustos 1742'de Fransa'da Nice yakınlarındaki Antibes'te doğdu. İddialara göre 1780 yılında Fransız ihtilalinden kaçarak İzmir'e geldi. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullar, ülkede büyük mali bunalımların doğmasına neden oldu. Halk yığınları yoksulluk çekerken başta ticaret burjuvazisi olmak üzere tüccarlara yeni büyük vergiler getirildi. Giro İzmir'e gelip yerleşince hemen şirket kurması onun ne kiliseye ne de aristokrat sınıfıyla bir ilgisi olmadığını gösteriyor. Çünkü onlar ticaretle ilgili değillerdi. Sonuçta büyük ihtimalle Fransa'nın o dönemdeki iktisadi ve toplumsal yapısındaki kargaşalık yüzünden İzmir'e gelmişti. J.B. Giro & Co. adında bir firma kuran J.B. Giro, kısa sürede İzmir'in itibarı en yüksek tüccarlarından biri oldu. Üç çocuğu vardı: Madeleine, Blanche Victorie, Alexander Jean-Baptiste ve Frederick. Frederick sessiz ve ağırbaşlı biriydi, fazla kabiliyetli sayılmazdı. İzmir'de büyük bir oteli olan Gion ailesinin kızı Maria ile evlendi. İki çocukları oldu: Jean-Baptiste ve Helen Elizabeth. Evliyazade Mehmet Efendi'nin iş ortağı J.J. Frederick, Jean-Baptiste Giraud'un oğluydu. Annesi soylu bir Fransız aileye mensuptu. Comte Jacques Hochebier'in kızı Anne-Marie de Hochebier. Giraud'larda soylu isim çoktu. İzmir'e ilk gelen büyük baba Jean-Baptiste Giraud'un eşi Hélène Tricon, Venedik konsolosu Louis Cortazid'in kızıydı. Evliyazade Mehmet Efendi'nin iş ortağı J.J. Frederick'in kuzeni Helen, Rusya konsolosu Jabba ile evlenmişti. J.J. Frederick'in halası Helen Elizabeth de Comte Jacques Hochebier'in oğlu Comte Edmond'la evlenmişti. Mini parantez, Hochebier ailesi daha sonra Hollanda'ya göçüp Hollanda vatandaşı oldular. Niye Fransa değil de Hollanda vatandaşı olmuşlardı? İzmir'deki Hollandalılar ayrı bir kitap konusudur. Örneğin Hollanda'nın İzmir'deki ilk konsolosu Nicolini Orlando Hollandalı değil İzmirli Yahudi bir Levantendi. Neyse, Giro'ların akrabalık ilişkileri bu kitabın konusu değil. Son bir bilgi ekleyip konuyu kapatalım. Vehbi Koç'un torunu Mustafa Koç, Giro'ların kızı Caroline'le evlidir. Dipnot: Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Hanım da İzmirlidir. Çiğdem Hanım sanayici ve armatör Avni Suat Meserretçioğlu çiftinin iki kızından biridir. Diğer kızları Güldem Hanım, İpragaz'ın sahibi Yücel Kurttepeli ile evlidir. Çiğdem Hanım'ın dayısı da ünlü armatör Kemal Sadıkoğlu'dur. Kemal Bey'in kızlarının eşleri hayli ünlü isimlerdir. Varlık Hanım Alp Yalman'la, Berna Hanım Feyyaz Tokar'la, Rabia Hanım Çapa markanın sahibi Vecihi Çapa'yla, Esin Hanım ise gazeteci Yılmaz Çetiner'le evlidir. Çiğdem Hanım Rahmi Koç'tan ayrılıp Rahmi Bey'in anne tarafından kuzeni Haldun Simavi ile evlenmiştir. Gelelim Evliyazadeler ile Giro'ların iş ortaklığına. Evliyazade Mehmet Efendi İzmir çevresinden topladığı çekirdeksiz ve razaki üzümleri ve Aydın'daki yerli üreticiden aldığı incirleri Giro'lara satardı. Giro'lar bunları dönemin son sistem makinelerinde elden geçirip özel kutu ve torbalara koyarak Avrupa ve Amerika'ya ihraç ederlerdi. Giro ailesi ayrıca pamuk işiyle de ilgiliydi. Bunun nedeni akraba oldukları İzmir'in bir diğer Levanten ailesi Vitol'lerdi. Vitol ailesi. Charlton Vitol, Breed & Co. firmasının elemanı olarak İzmir'e 1809 yılında 18 yaşındayken geldi. 100 pound maaşı vardı ancak ticarete çok yatkındı. 2 yıl sonra kendi şirketi G. Vitol & Joe'yu kurdu. 5 yıl sonra büyük baba Jean-Baptiste Giraud'un kızı Magdalene Blanche Victorie Giraud ile evlendi. Fransız protestanlar yerleştikleri Bornova'yı Fransız köyü yapmışlardı. Fransızca konuşulan Bornova Vitol ailesi yerleştikten sonra İngiliz semtine dönüştü. Vitoller zamanında Bornova'yı büyütüp genişlettiler. Özellikle yabancılara gayrimenkul edinme hakkını veren 1856'daki İslahat Fermanı'ndan sonra Vitoller tarafından pek çok ev ve 1857 yılında bir de aile kilisesi yaptırıldı. Whittle ailesinin Osmanlı ekonomisindeki önemini anlamak için bir örnek yeterli olacaktır. Osmanlı Sultanı Abdülaziz 1863'te İzmir'e geldiğinde Whittle'lerin malikanesinde ağırlandı. Peki İzmir'e ayda 100 pound kazanmak için gelen Charlton Whittle nasıl zengin olmuştu? Charlton Whittle, 1811'de ilk şirketi J. Whittle & Joe'yu kurup kısa zamanda kendini İzmir piyasasına kabul ettirdi ve 13 Şubat 1812'de İzmir'deki İngiliz tüccarların katılmak için çok uğraş verdikleri Levant Joe üyeliğine kabul edildi. Nedir bu Levant Joe? İzmir'deki İngiliz tüccarların kurduğu bir şirketin adıydı Levant Joe. Bu anonim şirket kurulmadan önce İzmir'den İngiltere'ye gidecek tüm malları Venedik gemileri taşıyordu. Ancak 1793'te Fransa İngiltere'ye savaş açınca Akdeniz'deki korsanlık hareketleri çok artmıştı. Dönemin korsanları Venedik gemilerini arka arkaya batırınca Venedikli tüccarlar İngiliz mallarını taşımamaya karar verdi. Bunun üzerine İzmir'deki İngiliz tüccarlar Levant Joe şirketini kurdular. Üye sayısı bir ara 800'ü buldu. 24 gemiden oluşan bir ticari filoları vardı. İzmir'in İngiltere konsolosunu onlar atıyor, konsolosun maaşını onlar veriyordu. Akdeniz'de güvenlik sağlanınca Levant Joe 1825 yılında feshedildi. Onun yerini İngiliz şirketleri aldı. Bunların en büyüğü C. Whittle & Co. şirketiydi. İzmir'in ticaret yaşamıyla ilgili olarak A. Şehabettin Ege şu bilgileri veriyor. İzmir'de zengin ithalat ve ihracat işleri başlıca 3 yabancı firmanın elinde toplanmıştı. Kapitülasyonlardan geniş biçimde yararlanan bu firmalardan biri İngiliz Whittle şirketiydi. İkincisi Fransız Girolar ve üçüncüsü İtalyan Aliotti'ydi. Ege'nin ana maddeleri olan üzüm, incir, palamut, meyan kökü, meyan balı bu firmaların elinde toplanmıştı. Demokrat İzmir Gazetesi 25 Mart 1976. İzmirli Levantenler arasında İtalya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gelmiş Yahudi Levantenler de vardı. Frankolar, Russolar gibi. Şimdi tüm bu bilgilere son bir ekleme yapalım. Ne demiştik? Evliyazade Mehmet Efendi, J.J. Frederick Giro ile iş ortaklığı yapıyordu. Bilgiyi genişletelim. J.J. Frederick Giro nerede çalışıyordu? C. Whittle & Joe şirketinde. Yani büyük halasının kocasının şirketinde. Yani Evliyazade Mehmet Efendi hem Giro'ların hem de Whittle'ların iş ortağıydı. J.J. Frederick Giro, dünürleri Whittle'ların şirketinde kuru yemiş ihracatı ve demir ithalatından sorumluydu. Evliyazade Mehmet Efendi'nin zenginliğinin kaynağı buydu. Yazdığımız gibi Evliyazade Mehmet Efendi bir kompradordu. Levanten desteği. İzmir Belediye Başkanlığı'na neden Evliyazade Mehmet Efendi atanmıştı? İzmir Belediyesi de tıpkı İstanbul Belediyesi gibi yabancı tüccarların istekleri sonucu düzenlenmişti. Belediyeler yeni piyasa düzenine uyum sağlama araçları olarak zorunluluk sonucu kurulmuştu. Daha doğru bir deyişle yabancı tüccarların dayatmasıyla. Evliyazade Mehmet Efendi'nin göreve getirilmesinde başta Giro Whittle ailesi olmak üzere yabancı tüccarların katkısının olmaması imkansızdır. Ayrıca İzmir'deki konsolosların etkisini de unutmamak gerekir. Tanzimatın önemli isimlerinden Sadrazam Ali Paşa 1850-1884 yılları arasında Osmanlı'nın Londra Büyükelçiliğini yapan Kostaki Musurus Paşa'ya gönderdiği mektupta bakın ne diyor. Görevini yaparken konsolosların hoşuna gitmemek bedbahtlığında bulunan bir vali mahvolmuş demektir. Bu tür olayların Osmanlı tarihinde örnekleri vardı. 1853 yılında Avusturya konsolosu aralarında geçen bir sürtüşme nedeniyle İzmir valisi Ali Paşa'yı azlettirmişti. İzmir'de konsoloslarla kimler yakın ilişki içindeydi? Levanten aileler. Giro, Whittle gibi Levanten ailelerle dostluk ve iş ortaklığı bulunan Evliyazade Mehmet Efendi, belediye başkanı olmasında kim olsun? Avrupa'nın sermaye grupları Osmanlı topraklarında komprador tüccardan sonra komprador bürokrasi inşa ediyordu. Ancak arkasına aldığı büyük destekle belediye başkanlığına oturan Evliyazade Mehmet Efendi 6 ay sonra görevinden ayrıldı. Neden? O dönemde İzmir valilerin sık değiştiği bir kentti. Sadece 1875 yılında 3 vali değişmişti. Ahmet Rasim Paşa, Ahmet Esat Paşa ve Mehmet Urşit Paşa. Sadece İzmir'de değil, o dönemde valilerin senesi dolmadan değiştirilmesi Bağbali'de sıkça görülen bir keyfiyetti. Sık sık atama yapmak, başta saray olmak üzere sadrazamın, nazırların, yüksek memurların hediye rüşvet alması için fırsattı. Evliyazade Mehmet Efendi'nin göreve başladığı günlerde Ahmet Rasim Paşa valilikten alınmış, yerine Mehmet Hurşit Paşa getirilmişti. Yeni vali Mehmet Hurşit Paşa olumsuz davranışlarını gerekçe göstererek Evliyazade Mehmet Efendi'yi 22 Ocak 1876 tarihinde görevinden aldı. Yerine İzmir Emtia Gümrüğü Müdürü Salih Efendi atadı. Olumsuz davranışların ne olduğunu bilmiyoruz. Rüşvet olabilir mi? Adam kayırma? Hırsızlık, iltimas? Bilmiyoruz ama bu ihtimalleri akıl süzgecinden geçirince hiçbirinin gerçekçi olmayacağı sonucunu çıkarabiliriz. Levantenlerle iş ortaklığı yapan kentin zengin tüccarlar arasında gösterilen Evliyazade Mehmet Efendi'nin bu tür kirli işlere girmesi olanaksız gözüküyor. Bir diğer bilgi bu öngörülerimizi doğruluyor. Evliyazade Mehmet Efendi belediye başkanlığı görevinden alınacaktı. Ancak vilayet idare meclisi üyeliği sürecekti. Sonuçta olumsuz davranışın ne olduğunu bilmiyoruz. Görevden alınmasına başka bir neden olmalı mı? Ama ne? O günlerde Osmanlı Devleti tarihinin en önemli iktisadi kararlarından birini hayata geçirdi. Osmanlı'nın kararı Evliyazadeleri etkiliyor. Rus yanlısı olduğu için Nedimov diye anılan Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'nın 6 Ekim 1875 tarihinde yaptığı bir açıklama Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Tenzili faiz kararıyla Osmanlı hükümeti 5 yıl süreyle faiz borçlarının ancak yarısını ödeyeceğini, ödeyemeyeceği faizlere karşılık ise %5 faizli tahviller vereceğini açıkladı. Öyle ya, artık bıçak kemiğe dayanmıştı ve Osmanlı Devleti bırakın borçlarını, borçların faizlerini bile ödeyemeyecek haldeydi. Sadece bir örnek işin vahametini göstermeye yetecektir. 1875 bütçe geliri 25 milyon liraydı. O yıl ödenecek iç ve dış borç taksidi ise 30 milyon lira. Borçları ödememe tavrı Avrupalı tüccarların Osmanlı bizi dolandırdı feryadını basmasına neden oldu. Feryat işe yaramadı. Osmanlı %5'lik faizleri de ödeyemedi ve Mart 1876'da borç ve faiz ödemelerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Bu kararla Osmanlı Devleti ekonomik ve askeri iflastan sonra mali iflasını da dünyaya duyurmuş oldu. Aslında bu 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın, 1839 Tanzimat ve 1856 İslahat Fermanları'nın iflasıydı. Peki bu mali iflas ile Evliyazade Mehmet Efendi'nin görevden alınması arasında bir ilişki olabilir mi? Olabilir. Olabilir diyorum çünkü Osmanlı'nın borçlarını ödememe kararının yansımaları çok sert oldu. Mali iflastan 2 ay sonra 2 Mayıs 1876'da Bulgarlar, 3 ay sonra ise Haziran 1876'da Sırplar isyan etti. İstanbul'da da hareketlilik vardı. 10 Mayıs 1876'da medrese öğrencileri hükümet aleyhine gösteri yaptılar. Veliaht Murad'ın sarrafı Hristaki'den aldığı paraları Mithat Paşa vasıtasıyla öğrencilere dağıttırdığı iddiası başkent İstanbul'da kulaktan kulağa fısıldandı. Bir gün sonra borçları ödememe kararını açıklayan Rus yanlısı Sadrazam Mahmut Nesim Paşa azledildi. Ancak iç isyan durmadı. 30 Mayıs sabahı saat 3'te Sultan Abdülaziz'in oturduğu Dolmabahçe Sarayı, Askeri Mektepler Komutanı Süleyman Paşa komutasındaki birlikler ve harbiye öğrencileri tarafından kuşatıldı. Donanma da Dolmabahçe'yi denizden sardı. Aranot: Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi harbiyelilerin siyasal eylem amacıyla okullarından çıktıkları ilk olaydır. Rejimler, sistemler değişse de bu topraklarda harbiyelilerin siyasal talepler içeren çıkışları son olmayacaktı. Gün gelecek yine Mayıs ayında Evliyazade ailesinin iki damadının idamına giden süreç, harp okulu öğrencilerinin bir siyasal gösterisiyle ivme kazanacaktı. Sonuçta Sultan Abdülaziz askeri darbeyle tahttan indirildi. 5. Murat padişah koltuğuna oturdu. 4 gün sonra, devrik Sultan Abdülaziz makasla kol damarlarını keserek intihar etti. 93 gün sonra, ata ters binmek, durup dururken kendini havuza atmak gibi garip davranışlar içinde olan 5. Murad'ın akıl hastası olduğu artık gizlenemez bir hal alınca tahttan indirildi. Yerine 33 yıl padişahlık koltuğunda oturacak 33 yaşındaki 2. Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da tahta oturtuldu. Cinayet romanları seven padişah. 2. Abdülhamit öteki Osmanlı sultanlarına pek az benzeyen bir padişahtı. Uzun boylu, uzun burunlu, kambur, kızıl sakallı, içe dönük ancak ilgi çekici bir tipti. Padişah olma ihtimali uzak göründüğü için Abdülhamid'in şehzadelik günleri rahat geçmişti. Sarayda Azizciler ve Muratçılar arasında çekişme vardı. Abdülaziz kendisinden sonra koltuğa ağabeyi Veliaht Murad'ın değil oğlu Yusuf İzzettin'in oturmasını istiyordu. Bu iktidar çekişmesi Abdülhamid'in yalnızlığına katkıda bulunmuştu. Kimse onun bir gün padişah olacağına inanmıyordu. Ama yine de tüm şark saraylarını saran şüpheler, korkular, bilgisizlik ve devamlı ürküntü onun da ruh sağlığını bozmuştu. Dipnot: 2. Abdülhamit Sultan Abdülaziz'in Paris'te ziyaret ettiği 3. Napolyon'u Napolyon Bonaparte sanmıştı. Meksika İmparatoru Maximilian'ı ise Brezilya Kralı sanıyordu. Ve bu vehimler her geçen yıl artarak büyüyecekti. Şehzadeliği döneminde amcası Sultan Abdülaziz ile birlikte Fransa ve İngiltere'yi gezdi. Bu gezilerde en az ilgi gören hanedan mensubu oldu. Evet, Avrupalılar da bir gün onun tahta oturacağını hesap etmiyordu. Şehzade Abdülhamit de etmiyordu. Bu nedenle geceleri Tarabya'daki malikanesinde Belçikalı tuhafiyeci kız Flora Cordieri ile birlikte geçirmekte, gündüzleri de büyük bir şirketin umum müdürü olan İngiliz komşusu Mr. Thompson'la dostluk etmekteydi. Dipnot: Yavuz Sultan Selim'den beri saraya Türk kadınları sokulmazdı. Padişah ve şehzadeler çoğu Slav olmak üzere yabancı kan taşıyan devşirme kadınlardan dünyaya gelmişlerdi. Ancak zamanla bu ganimet ve istila yolları kapanınca sarayın kapıları bu sefer de Çerkez ve Gürcü cariyelere açıldı. Gençliğinden beri borsa oyunlarına meraklıydı. Rum bankacı Zarifi ve Ermeni borsa simsarı Aslani ile sıkı dosttu. Onların dostluğu sayesinde borsada hayli para kazandı. Yani 2. Abdülhamit sadece sultan ve halife değil, aynı zamanda milyoner bir iş adamıydı. Osmanlı'nın en zengin padişahıydı. Üstelik sade, mazbut ve çalışkandı, zeki olduğu söylenirdi. Polisiye ve cinayet romanlarına bayılırdı. Bunları tercüme eden özel memurları vardı. Tercüme işini bir ara ünlü gazeteci yazar Hüseyin Cahit Yalçın yapacaktı. Dostu İngiliz Mr. Thompson aracılığıyla sadece ticareti öğrenmemiş, İngiltere Büyükelçisi Sir Henry Elliot'la ilişki kurup iktidara gelmek için sefaretin desteğini almayı da bilmişti. Saffet Paşa'nın kağıthanedeki çiftliğinde gizlice buluştuğu Mithat Paşa ile saltanat pazarlığına girişip meşrutiyet ilan edeceği sözüyle tahta oturmuştu. İngiltere'ye yakın siyaset izleyen Mithat Paşa o dönemin en etkin isimlerinden biriydi. Dipnot: Mithat Paşa Rusçuklu Hacı Hafız Mehmet Eşref Efendi'nin oğlu olarak bilinmektedir. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği söylenen Mithat Paşa'nın Yahudi bir aileden geldiği iddia edilmektedir. 1889 yılında yayımlanmış olan Edvard Drumont'un La France Jue adlı kitabının 1. cildinin 113. sayfasında Yahudilikten geldiği ileri sürülmektedir. Bu kitapta Mithat Paşa'nın annesinin Macaristanlı bir hanım olduğu yazılmaktadır. Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, 1. cilt sayfa 259. Gerek Sultan Abdülaziz gerekse Sultan 5. Murad'ın koltuğundan olmasında önemli rol oynamıştı. 2. Abdülhamit Mithat Paşa'nın gücünü biliyordu. Mithat Paşa ise 2. Abdülhamit'i kontrol edilecek bir padişah olarak görüyordu. Sonuçta 23 Aralık 1876'da meşrutiyet ilan edildi. Artık Osmanlı Devleti anayasayla yönetilecekti. Sarayın kontrolü bir kez daha İngilizlerin eline mi geçmişti? Görüntü öyleydi ama 2. Abdülhamid'in icraatları farklı olacaktı. O yıllarda Osmanlı toprakları üzerinde iki büyük güç İngiltere ve Rusya bilek güreşi yapıyordu. 1870'te Almanya'ya yenilen Fransa Osmanlı üzerindeki nüfuzunu hayli kaybetmişti. Osmanlı-Rus gerginliği Paris Anlaşması ile aşılmıştı. Fakat Rusya bu durumdan memnun değildi. Çünkü bu anlaşmada var olan Karadeniz'in tarafsızlığı ilkesi Rusya'nın çıkarlarına ters düşüyordu. Ayrıca Balkanlar'da Müslüman zulmü altında inleyen Ortodoks Hristiyanlara hürriyet vermek amacıyla Osmanlı'ya savaş açtı. Sofya ve Edirne'yi işgal eden Ruslar 11 ay içinde Ayastefanos'a yani Yeşilköy'e indiler. İstanbul fethinden 425 yıl sonra ilk kez böylesine yakın bir tehditle burun buruna geldi. Rusya Savaşı'nı gerekçe gösteren 2. Abdülhamit 13 Aralık 1877'de Sadrazam Mithat Paşa'yı Yıldız Sarayı'na çağırdı ve Meclis-i Mebusan'ı süresiz tatil ettiğini bildirdi. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı 48 gün sürmüştü. 2. Abdülhamit her fırsatta babası gibi sevdiğini söylediği Mithat Paşa'yı İzzettin adındaki vapura bindirerek İtalya'ya sürgüne gönderdi. Bu arada halkın Mithat Paşa'nın sürgüne gönderilmesini protesto edebileceğini düşünerek vapuru biraz bekletti. Fakat Osmanlı halkından hiçbir tepki gelmedi. Bu toprakların tarihinde sık görülecek bir toplumsal hareketsizlik o günlerde de yaşanacak, millet sadrazamının sürgüne gidişini sessizce izleyecekti. Mithat Paşa'nın sürgüne gitmesinden 2 ay sonra 2. Abdülhamit meşrutiyeti kaldırdığını, meclisi kapattığını açıkladı. Sonra İngilizlerin desteğini alarak Rusya ile masaya oturdu. İngilizlerin desteği yine karşılıksız değildi. İngilizlere Kıbrıs ve Mısır rüşvet olarak verildi. 2. Abdülhamit sadece İngilizlere toprak vererek kurtulamadı. Bulgaristan fiilen, Romanya, Sırbistan, Karadağ tam bağımsız oldular. Bosna, Hersek ve Yeni Pazar sancağı Avusturya işgaline bırakıldı. Diğer yandan Rusya, Kars, Ardahan, Batum ve Besarabya'yı, İran, Kotor'u, Yunanistan, Tesalya'yı, Fransa ise Tunus'u aldı. İngiltere ayrıca Sudan ve Kuveyt üzerinde fiili egemenlik kurdu. Durum bitmedi. Siz borcunuzu ödemeyeceğinizi söyleyeceksiniz ve Avrupalı sizi rahat bırakacak, öyle mi? bu topraklarda sıkça göreceğimiz bir uygulama hayata geçirildi. Düveli Muazzama 1878 Berlin Kongresi'nde aldığı kararla Osmanlı Maliyesi'ni Milletler Arası bir Mali Komisyon'un denetlemesine karar verdi. Bu komisyon Osmanlı Devleti'nin bütçesini yapacak harcamalarını denetleyecekti. Komisyonun adı Düyun-u Umumiye yani Genel Borçlar İdaresi'ydi. 20 Aralık 1881'de yürürlüğe konulan bu sistem dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirecekti. Yabancılar alacaklı oldukları ülkenin başkentinde bir şirket kurarak devlet adına bir kısım vergi ve gelirleri tahsil edecekti. İdaresinde İngiliz, Fransız, Alman, Avusturya, Macaristan, İtalyan ve Osmanlı alacaklarının temsilcileri bulunan Düyun-u Umumiye, Osmanlı'nın sanki ikinci bir maliyesiydi. Zamanla birinci maliyesi de olacaktı. 1911'de Osmanlı Maliyesi'nde 5472 memur çalışırken Düyun-u Umumiye 8931 memur çalıştıracaktı. Başta tütün olmak üzere kaçakçılığı önlemek için silahlı jandarma gücü bile kuracaktı. Osmanlı tarihinin en buhranlı dönemine koşar adım gidiyordu. Avrupa ise patlamaya hazır bir bomba haline geliyordu. Avrupa'da ortaya çıkan ulusçuluk rüzgarı özellikle Balkanları etkiliyordu. Kilise, monarşi ve aristokrasi, liberalizm, demokrasi ve sosyalizmin karşısında hızla geriliyordu. İnsanlar eşitlik, özgürlük istiyordu. Avrupa yeniden biçimleniyordu. Güç dengeleri altüst olmuştu. İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan ve Rusya karşısına uluslaşma süreçlerini tamamlamış Almanya ve İtalya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri çok uzakta olmasına rağmen Avrupa'ya doğru yola çıkmıştı. Hepsi yeni pazarlar, kaynaklar peşindeydi. Hacı Mehmet Efendi. O karışık günlerde Evliyazade Mehmet Efendi İzmirli bazı tüccar arkadaşlarıyla birlikte Mekke'ye gitti, hacı oldu. Giderken limanda nasıl ilahilerle uğurlandıysa dönüşlerinde de aynı törenle karşılandılar. Her gidenin yaptığı gibi dostlarına dağıtmak üzere tesbih, poşu, akik yüzük, allı pullu binicik torbalarda Kabe toprağı, zemzem suyu, hurma ve hasır yelpazeler getirdi. Artık İzmir'de Evliyazade Hacı Mehmet Efendi olarak anılıyordu. Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor. O yıllarda İzmir valiliğinde bulunan Hacı Naşit Paşa hükümet konağında ilk büyük baloyu veren vali olarak tarihe geçmiştir. Yani İzmir'de hacı olmak balo vermeye engel değildi.